Herkese selamlar. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 90. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Mükellef ve Working'in kurucusu Okan Şafak konuğum. Okan hoş geldin.
Hoş bulduk abi, nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın görüşmeyeli?
Ben de gayet iyiyim. Ben de çok teşekkür ederim.
Süper, çok sevindim. Okan, öncelikle kendini, hani seni tanımayanlar olabilir. Daha önceden sıfırdan globale de konuşmuştuk ama kısaca kendini bir tanıtabilir misin?
Bu soru geldiğinde kaç dakika diyorum? Ne kadar zamanımız var? O kadar detaya girelim.
Bence 2 dakika maksimum yeterli.
Tamam. Başlayalım. Ben daha önce Okan Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisi olarak mezun oldum. Sonra işte her Türk genci gibi bir askere gidip geldim. Oradan da bir şirkete girdim. O girdiğim şirkette elektronik fatura işi yapıyordum. Şu koca koca şirketler, Apple, işte Shell, BP, Total, Unilever gibi şirketler o zaman elektronik faturaya geçmek zorundaydı. Bir regülasyon gelmişti. Biz 10 kişi başladığımız işte 200 kişiye kadar getirdik orayı.
Evet.
O büyük şirketler geçtikten sonra yavaş yavaş bütün bireysel girişimci dediğimiz, mesela Uber'le bir hikaye yapmıştık. Oradaki Uber driverlarının da şirket kuruluşu ve bu fatura kesme işlemlerinin elektronik ortamda olması gerekiyordu. O projeyi yapmıştık. Orada tek gecede 5000'den fazla kişiyi elektronik faturaya geçirmiştik.
Aa, çok iyi.
Güzel bir hikaye yazmıştık. Evet, ben işte bilgisayar mühendisi olarak başlamıştım. Sonra bütün departmanlarda pazarlama departmanı. Yani HR hariç neredeyse her departmana dokundum diyebilirim o şirkette. Yazılımcı başladım, teste geçtim. Ondan sonra destek ekibini geçtim gibi. Her şeyi deneyimlemiştim. Benim için de harika bir yolculuk olmuştu. Sonra bu bireysel girişimcilere baktığımız, on binlerce müşteriyi yönettiğimiz bir ekibin yöneticisi olmuştum. Oradan sonra da Mükellef Fikri ortaya çıktı. Ve Mükellef Fikri'nde de bu Uber hikayesinin büyük bir etkisi vardır. Ve böylece Mükellef'i kurdum. Ondan sonra zaten 3,5 yıldır da Mükellef'te şu anda 3 kişiyle başladığımız ama şimdi 53 kişi olduğumuz bir ekip var. Bu ekiple beraber başarılara imza atmaya devam ediyoruz.
Süper. Yani aslında Uber'in Türkiye'ye girişinin sizin bu Mükellef Fikri'nin ortaya çıkmasında bir etken olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Ben de sana onu soracaktım. Mükellef Fikri nereden çıktı diye anlatmış oldun aslında.
Ya şöyle, şimdi bireysel girişimci dediğimiz kimler? İşte YouTuber'lar, sizler mesela. Sen de bizden şirketi kurmuştun yanlış hatırlamıyorsam.
Aynen kurmuştum.
developer'lar, birçok yazılımcı, tasarımcı, freelancer dediğimiz arkadaşlar. Yani bireysel girişimci olan herkes, kuryeler, danışmanlar, emlak danışmanları gibi her sektörden insanların işte gelir elde ediyorsan eğer bir fatura kesme ihtiyacın var. İşte bu faturayı da gidip işte bilmem kaç tane fatura bastır, kağıt fatura ver olayından artık hani herkes kurtulsun. Zaten teknoloji çağındayız.
Aynen.
Mobil uygulamadan, web üzerinden. Zaten bu arkadaşlar böyle on binlerce, yüz binlerce fatura kesmiyorlar. Gelip web sitesinden ticaret yapanlar kesiyor. Onun için de belli entegrasyonlar var. Bu arada müşterilerimizin yani bizi tercih eden girişimcilerin %42'si e-ticaret işi yapıyor. Gelsinler bizim sistem üzerinden bir başvuru yapsınlar. Ondan sonra elektronik faturaya da geçirelim onları. Yani böyle birçok aslında basit ama araştırmaya kalktığında işte bir sürü platform var. Hangisini seçeyim? Buradan bu ucuz ama kaliteli mi? Bir sürü yorumlar geliyor. Hani o bütün o karmaşayı yaşayan çok fazla sayıda girişimciye bir çare olacak bir şey yapalım istemiştik. Ve insanlar bize bununla ilgili geliyordu. Şimdi yine dediğim gibi eski şirketimde böyle insanlarla konuştuğum için ben bunu buradan alayım mı, şunu şuradan yapayım mı? Tamam, ben bir Mükellef diye bir girişim yapıyorum. Hepsini çözeceğim, merak etmeyin dedim. Öyle fikir aslında buralardan çıktı diyebilirim.
Evet evet, yani aslında başlangıç için gerçekten çok kolay oluyor. Yani hani böyle giriyorsun, direkt işte başvurunu yapıyorsun. Zaten işte telefon görüşmesi oluyor ya da e-mailleşme oluyor. Seni yönlendiriyor işte mükellef ekibi. Benim de hani deneyimim gayet kolay olmuştu. Sanırım şey pandemi zamanı sizin müşteri kitlesi de biraz değişti. Bir şeyler falan kuryeler falan çok gelmeye başladı. Çünkü e-ticaret firmaları, büyük şirketler hani böyle şey sözleşmeli olarak, çünkü talep çok hızlı değiştiği için o dönemlerde sözleşmeli olarak hani şey ulaştırma taşıma işinde kuryeleri falan sözleşmeli olarak alıyorlardı. Çünkü sen bahsettiğini hatırlıyorum. Tabii yani.
Tabii şöyle oldu. Sırasında biz bu işi aslında 2019'da başladık. Evet. Scotty ile beraber başlamıştık. Onlar işte insan taşımacılığı da yapıyor o dönemde. Hatta bağlanıyordu motorlar falan. Hı-hı. Orada bir bu gelir modelini anlatmıştık. Biz de eş zamanlı olarak paket taksi de bu modeli yapmaya başladı. Sonra Glovo vardı. Onlar da ülkeden çekildi. Aslında evet. Uber'de, Glovo'da bir çekildi geldi falan. Evet. Hani ikisi de bize temas etmişti açıkçası. O Glovo'yla biz yanlış hatırlamıyorsam 500'e yakın kuryeyi söz şirket yaptık. Ve bu modelde çalışma, yani kuryelerin şirketleşmesi modelini onlarla başlattık diyebilirim. Ardından Glovo pazardan çekildikten sonra buradaki arkadaşlar farklı yerlere yönlendi. İşte kim var? Hı-hı. Trendyol var, HepsiJet var, İste Gelsin var, Getir var. Buralarda çalışmaya başladı bu arkadaşlar. Sonra diğer bu şirketler de bu modele geçmeye başladı. Önce işte kuryelerin %10'u geçebilir, %20'si geçebilir. Sonra %50'sine kadar çıktılar. Hatta %70'i dediklerini duydum. Yani bütün kurye popülasyonunun %70'i şahıs şirketi, %30'u bordro modelde çalışıyorlardı. Evet. Bildiğim kadarıyla sonradan da bu sınırı da kaldırdılar. Şu anda isteyen herkes çalış şirketi modeliyle çalışabiliyor. 100.000'den fazla kurye şirketleşti bu dönem. 2 yıl gibi kısa bir sürede.
100.000 dedin değil mi?
Şimdi, evet 100.000'den fazla.
Aa, çok sağ ol.
Şöyle bir durum var orada da. Şimdi bir kurye, örnek veriyorum, işte bir dönercide işe giriyor diyelim. İşte 5.000 lira, 6.000 lira bir maaşla şu anda işe girebilir. Ama o kurye için o iş yerinin bir masrafı var. Çünkü o arkadaşa motor alıyor. O arkadaşa kıyafet veriyor. O işte yemek veriyor, yol veriyor. Neyse, yani birçok masraf var. Toplamda bir kuryenin maliyeti işte 17-18 liralara kadar geliyor aylık. Bu durumda da diyorlar ki sen şahıs şirketini kur, bize fatura kes. 17 bin lira artık KDV, bize fatura kesersin. Ben bu parayı sana vereyim. Sen istersen zaten mesela SGK'sını da ödediği için diğer taraf bu tutarları verebilir. Sen istersen kendine motor al, kredi çek, hani senin olsun motor gibi bir şey sunuyor, proje sunuyor. Ve böylece tüm kuryeler buna geçti. Başaranlar oldu, başaramayanlar oldu. Ve belli sayıda paket atma zorunluluğu oldu gibi. Yani kurye furyası böyle hızlandı diyebiliriz. Onun dışında da e-ticaret tarafında da şimdi biz hani kendimizi düşünelim. Ben evden çalıştığım dönemde de televizyon izliyorum. Yukarıdaki saat gözüme bakmaya başladı. Aa, bizim böyle bir saatimiz mi var? Hadi bunu değiştirelim. Ondan sonra eve işte yemek çağıralım. İşte market alışverişini oradan yapalım. E-ticaret çok fazla arttı. İnsanlar işte dükkanlarını açamadı, e-ticarete geldi. Bu da tabii ki bizim için harika sayılara gelmemizde mükellefin çok büyük oranda büyümesine sebep oldu diyebiliriz.
Aynen öyle. Yani ben de işte o maceranın bir küçük bir parçasıydım. Yani benim de işte şahıs şirketi kurmam Temmuz 2020'ye denk geliyor. Pandemiden sonra işte ofiste SSK'lı çalışan olmaktan şeye geçtim, yani işte yurt dışında bir iş buldum evden çalışarak. Resmiyette de sözleşmeli olduğum için mecbur bir fatura kesmem gerekiyordu. Hani ben de o şekilde kurdum. Aslında bir şekilde pandemi bu online iş yapmayı, işte şahıs şirketi kurmayı farklı yollardan biraz zorunluluk haline getirdi birçok insan için. Yani burada da işte mükellef gibi firmalar yardımcı oldu insanlara. Hakikaten bayağı rahat oldu yani, o dönemi hatırlıyorum. Peki Worky'ye hani nasıl geçtiniz? Hani bu fikir nereden çıktı? Hani mevcut müşterilerin ihtiyaçlarından mı, yoksa hani siz orada bir şey mi gördünüz, fırsat mı gördünüz? Work'e geçiş nasıl başladı?
Şöyle, şimdi oradaki ayrımı iyi anlatmak lazım. Türkiye'deki Türk arkadaşlar ya da dünyanın herhangi bir ülkesinden mükellefi Türkçe kullanmak isteyen herkes bizi hala mükellef olarak görmeye devam ediyor. Ama yine 120'den fazla ülkeden biz kayıt aldık. Bu girişimciler bizi İngilizce kullanmayı tercih ederse Worky olarak giriyorlar. Yani ben Amerika'da, İngiltere'de Worky'yim, Türkiye'de mükellefim demiyorum. Türkiye mesela, sen bizi şu anda Türkçe olarak kullandığın için mükellef görüyorsun abi. Gidip dil ayarlarından kendini İngilizceye alırsan Worky olarak göreceksin. Bunun da temel sebebi şu: bizim dünyanın her ülkesinden Türkiye'de de şirket açmak isteyen insanlar oluyor. Ve bu insanlara da mükellef adını değil, Worky adını gösteriyoruz. Tam tersi, Türkçe kullanmak istemeyenlere de dediğim gibi Worky'yi anlatıyoruz. Bu yapıya geçtikten sonra tabii ki ana hedefimiz şuydu: yabancılara bir hizmet verelim. Yani Türk müşterimiz zaten, Türkler bizi çok büyük oranda duydu. Hani kendi çapımızda bir bilinirliğimiz oldu açıkçası. Örnek veriyorum, işte bir etkinliğe gidiyoruz, insanlar geliyor, sağ olsunlar, sizi tanıyoruz, biliyoruz diyorlar. Ama globalde mükellef çok Türkçe kalıyor.
Doğru. Zaten
Arapça kendi bir kelime. Şimdi Türkiye'de baktığım zaman işte mükellef vergi ödeyen kişi anlamına geliyor. Aslında perfect match var burada.
Aynen.
Hatta böyle mükellef sofra derler. Orada da biz sisteme bir düzen getiriyoruz anlamında mükellefi kullanıyorduk. Ama globalde işte kolaysa M, U, K, hani mail adresiniz kolaysa şey yap yani, anla.
Doğru, aynen.
O yüzden Worky biraz daha kolay oldu. Ondan sonra bir lansman yaptık birkaç ay önce. Orada işte sizleri de çağırmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Sen yurt dışındaydın galiba o dönemde.
Olabilir, evet. Aynen, bir kısa bir tatile gitmiştim.
Ondan sonra o lansmanda biz yapacağımız, yani açılacağımız yeni ülkeleri ve yapacağımız yeni ürünleri anlatmıştık. Onlara geçecek olursak da zaten bir ülke açmak için ilk başta baktığımız şey tabii ki online sistem üzerinden bu ülkede şirket açılışı oluyor mu? Amerika buna izin veriyor, İngiltere buna izin veriyor, Estonya buna izin veriyor. Bu ülkeleri açtık peş peşe. Ardından mesela Almanya'da fiziksel olarak orada bulunman gerekiyor şirket kurmak için. Ama herhangi bir dünya ülkesinde olan şirketinin bir şubesini açmak istersen Almanya'da bunu açabiliyorsun. Bir VAT numarası denilen bir şey var. Aynen. Mesela Amazon yapmak isteyenler, ticaretçiler Almanya'da şube açıyor. Aynı anda hem yani bize geliyor, Türkiye'de de şirket kuruyor, Almanya'da da şube açıyor. Veya Estonya'da kuruyor, Estonya'daki şirketlerini Almanya'da açıyor. Oraya hizmet vermeye başladık. Şimdi çok yakın zamanda da böyle bir iki hafta içerisinde de Hollanda'yı duyuracağız. Hollanda'da online şirket kurmak mümkün olacak. Süper. Ardından önümüzdeki senenin başında da bu offshore bölgelerle ilgili çok talep geliyor. Oraları açacağız. Yani yavaş yavaş mümkün olan her yerde mükellef ve Worky olarak çalışmaya devam edeceğiz.
Süper. Şimdi yani birçok geriye yayılınca odak konusu nasıl oluyor? Mesela başta ben şey diye hatırlıyorum, Amerika sizin çok odağınızdaydı. Çünkü Amerika en popüler yer. Hani sonuçta hani satın alma gücünün büyük olduğu, nüfusun büyük olduğu bir ülke. Hani Amerika'da herhangi bir iş yapmak gerçekten karlı olabiliyor, dünyanın herhangi bir yerinden Amerika'ya iş yapmak. Hani şimdi mümkün olan her yeri açtığınızda nasıl bir şey takip edeceksiniz? Yani odak konusunda mesela Amerika'yı öne çıkarıp hep oraya saldırmak şeklinde mi? Yoksa her alanda böyle yayılmaya mı çalışacaksınız? Nasıl bir stratejiniz olacak?
Ya aslında bizim hani ana strateji şu: şu anda Türkler bizi, dedim ya, her yerde duyuyorlar, görüyorlar, işte sen varsın, e-girişim var, Swipeline var, Aposto var, ya birçok mecradaki dostlarımız sağ olsun onlar sayesinde YouTube kanalları üzerinden belli reklam stratejileriyle Türklere uğraştık. Şimdi global tarafta da yine bir muhteşem bir reklam planı var. Orada işte onlara Onların time zone'una uygun arkadaşlar alıyoruz. Bizim global ekibimiz 3 kişiydi. Ama ne zamana kadar? Eylül başına kadar 3 kişiydi. Şimdi 10 kişi oldu. Evet, bu tarafta çok hızlı bir büyüme var. Ona ayak uydurmak için yani ürün içerisinde de bir değişiklik yapıyoruz. İşte insanlar bize gelsin, mail adresini bıraksın, telefonunu bıraksın, işte bilgilerini yüklesin, sonra ödemeye alıyorduk. Şimdi onu birazcık değiştirdik. Çünkü yanlış mesela işte Start Your Business yazdığın zaman insanlar şey zannediyor, gelip benden iş bulmaya çalışıyor falan. Ve İngilizceleri çok iyi olmadığı için işte kimler var? Pakistanlılar var, Hindistanlılar var. İşte birazcık dünyanın yani Türkiye'ye benzer ülkeleri var diyebilirim. Genelde revaçta yurt dışında şirket kurmak istiyorlar. Yani bir Avrupalının Amerika'da şirket kurduğu da var. Hatta ilk müşterimiz İspanyoldu. Ama genelde bizi bu Filipinler tarafından işte yani insanlar tercih ediyor. Biz de bu alanda biraz daha aktif görünmek için o tarafta işte Türkiye'de yaptığımız gibi basın bülteni yazıp gönderiyoruz. Web sitesinde ona uygun bir dil yapmaya çalışacağız. O dili bilen arkadaşlar almaya çalışacağız. Aslında biz de yaşayarak öğreniyoruz ama bence en büyük başarıdan bir tanesi de Ağustos gelirimizin 37'sinin global gelirlerden elde edilmesiydi.
Çok
Şimdi tabii
güzel.
ki kur farkından dolayı da böyle bir durum oluyor. Müşteri sayısına baktığımız zaman %10'lardayız. Ama %37'ye kadar gelir arttı. Dolayısıyla mükellefin yüzü bundan sonra Work'e dönüyor. Mükellef Türkiye'de var olmaya devam edecek tabii şimdilik. Ama yüzümüzü birazcık Work'e döndürüyoruz. Türkiye'deki hizmet kalitemizi o ülkelerde de vermeye çalışıyoruz.
Anladım.
Tabii ki biz bu işi yaparken hızlı olmamızın sebebi de oralarda iş ortağı buluyoruz. Yani biz hiçbir zaman her işi kendimiz yapalım demiyoruz. İşte Türkiye'nin en iyi ön muhasebe yazılımıyla çalışıyoruz. Orada da yine aynı şekilde. Oradaki danışmanlar da yine en iyiler olmasına özen gösteriyoruz. Ve böylece hızlıca ülke açabiliyoruz. Yani fokusumuz dağılıyor mu? Kurulacak her ekibin kendi hedefleri oluyor. Tabii bir bütçe
Anladım.
yapıyor. Biraz bunlardan da hani girişimcilere belki fikir vermesi açısından da tabii ki
Aynen.
bir bütçe yapıyoruz.
Ben de o yüzden sordum aslında, aynen. Nasıl yapıyorsunuz diye.
Yani şöyle, şimdi tabii ki Excel. Bir Excel açıyoruz. Excel'de bizim işte kostlarımız neler oluyor? İşte kaç kişi alacağız buraya? Yani aslında şöyle bir hedef belirliyoruz. Tersten gidiyoruz diyelim. İşte ne diyoruz? Biz burada 300 müşteri almak istiyoruz. Şimdi 300 müşteri fiyatımız belli çünkü. 300 müşteri de bizim şu kadar gelirimiz olacak diyoruz. Sonra hangi ürünleri satabiliriz? Marka tescil satabilir miyiz? Örnek veriyorum Malta'yı açacağız. Şimdi onun çalışmalarına başladık Malta ile Dubai. Burada marka tescil satabilecek miyiz? Burada şirket kuruluşu, işte muhasebe hizmeti zaten vereceğiz. Bunun dışında işte vize hizmetleri satabilecek miyiz? Orada ofis satabilecek miyiz? Orada bir temsilci, bir avukat veya bir ne bileyim her şey olabilir. Fiziksel veya bir hizmet olarak her şey olabilir. Satabileceğimiz kalemleri çıkartıyoruz. Ne kadar gelir elde edeceğiz? Diyelim ki işte 300 bin dolar gelecek bize bir yıllıkta. Şimdi bu tarafta da kodlarımı yazıyoruz. Biz buna ulaşmak için nasıl bir reklam planı yapacağız? Orada bir kere Google'da deniyoruz tabii ki. Ne kadar yaktığına bakıyoruz, işte kelimelere bakıyoruz. Sonra kostlarımızı oluşturuyoruz. Pazarlamada şu kadar kostumuz olur. Ondan sonra personelde bu kadar kostumuz olur. Ofis zaten çok fazla ofis gideri olmuyor. Herkes evden çalıştığı model olduğu için gibi. Orada iş ortağına ne kadar vereceğiz falan. Bunları oluşturuyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bizim için karlı bir iş mi? Belki bu yıl karlı değil ama önümüzdeki yıl bu rakamları buraya getirirsek karlı olacak dediğimiz gördüğümüz anda açıyoruz yani ülkeyi.
Süper, anladım.
Kolay olmuyor
Evet.
tabii ki. Evet. Bunu yapmak kolay olmuyor. Her seferinde tutmuyor. İşte 1000 müşteri hedeflediğimiz yerde 500 müşteri de kalabiliyoruz. Üzerine çıkabiliyoruz. 100 müşteri dediğimiz yerde 300 müşteriye çıkabiliyoruz. Ama yavaş yavaş öğreniyoruz diyebilirim.
Süper. Peki sizin hani genel olarak Google Ads'te bir deneme yaptığınızdan bahsettin ama hani genel olarak müşteri kitlesine ulaşma kanallarınız neler oluyor? Yani işte dijital pazarlama olur, fuar olur, hani ne tarz pazarlama faaliyetleriniz oluyor. Örneğin diyelim ki Almanya'yı yeni açtınız. Almanya'da şirket açmak isteyenleri nasıl buluyorsunuz? Nasıl ulaşıyorsunuz onlara?
Aslında yani Worky tarafında bir gidip bir etkinlik yapmıyoruz. Şimdi Türkiye'de ben bu işi yıllardır içinde olduğum için çok iyi biliyorum. Ne yapıyorum? İşte sizlerden bahsettim. İşte reklam planından bahsettim. Onun dışında ayrı bir il il gezmeye başladık. Bir yıldır neredeyse işte pandemiden sonra onu yapıyoruz. Basın bültenleri yapıyoruz. Ama global tarafta maalesef şu anda sadece reklamla ilerleyen bir model var. Bir de benim en güçlü olduğum yer iş ortaklıkları modeli. O da şu, işte bugün senin web sitende bir affiliate sistemi var. İşte sen mükellefle ilgili bir indirim veriyorsun. Belki bu yayını paylaştığında onu da bir yerlere koyarsın. Bunun gibi bizim hani oluşturduğumuz bir komünite var. Ve insanlar bizi memnun oldukça diğer insanlara öneriyor. Mesela bugün ofisimize e-ticaret altyapılarından çok güçlülerinden bir tanesi gelecek. Benim neredeyse ilk iş ortaklarımdan bir tanesi. Gidiyorlar, ben e-ticaret yapmak istiyorum diyor bir girişimci. O zaman ne yapabiliriz? Bir şirket kurman lazım senin. Gel git hemen mükellef. Normalde git şirket kur dediğinde adam hani kuruyor, kurmuyor, kayboluyor. Ama o datayı benimle paylaşma izni aldıktan sonra bana verdiğinde ben hemen arıyorum. Hadi gel şirketini şöyle kuralım diyorum. Kolay diyorum yani. Hani insanın çünkü kafasında ya şirket gibi bir şey var. Şahıs şirketi 10 dakikalık iş yani. Hani açması, kapatması çok kolay. Onları anlatıyoruz. İşte ofisine gerek yok. Sen ofis kullanabilirsin. İmzan bizden olacak. Faturan bizden olacak. Sen sadece işte arkanı yaslanacaksın gibi modelimizi anlatıyoruz. Ondan sonra hemen şirket kuruluşu oluyor. Sonra gidip e-ticaret yapmaya başlıyor. Tam tersi de olabiliyor. İnsanlar bize geldikten sonra da e-ticaret tarafında işte indirim alacağımız yerler var mı diyor. Şimdi bununla ilgili de bir Connect projemiz var bizim. İnşallah bu yılın sonuna doğru bunu hayata geçireceğiz. 80 bin kişilik mükellef komünitesi var. Ve insanlar sürekli birbirlerine hizmet vermek istiyor ya da hizmet almak istiyor. Örnek veriyorum. Benimle hayatına başlayan bir girişimci Çağrı Sarıgöz podcast'te çıkmak isteyebiliyor. Veya sen bir tasarım hizmeti almak istiyorsun, bir yazılım hizmeti almak istiyorsun. Mükellef komünitesinde insanlar birbiriyle böyle connect olduğu bir model var. Diğer tarafta şu da var, bugün söylemeyi atlamak istemiyorum. Mükellef solo dediğimiz güzel bir model var. Aslında kuryelerle yaptığımız bu modeli, işte büyük firmaların, yazılımcılarının şirketleşmesi ve bordolu modelden çağrı şirketi modeline dönmesi konusu. Burada da çok agresif ilerliyoruz. Zaten kuryeleri yaptık. Şimdi çağrı merkezleri bu modele geçmeye başladı. Zaten herkes evden çalışıyor. Ve insanlar şunu yapıyor. Yani ben tek bir yerde bağlı kalmayayım. Tamam, zaten teknoloji şirketinde çalışıyorsan aşağı yukarı ne bileyim işte, süpürgeyle ilgili sorular geliyor. İşte yine çok marka vermeyeyim diyeceğim ama işte Arçelik'te çalışan, işte Beko'yla da çalışabiliyor, işte Samsung'la da çalışabiliyor. Hafta sonu çalışmak istiyor, hafta içi çalışmak istiyor biriyle. Yani senin yaptığın gibi aslında oturduğun birçok firmayla istediği modelle çalışmak istiyor. Çünkü şey kalmadı, yani şuna bakıyoruz abi. Dünyanın en büyük şirketleri, şimdi ben bilgisayar mühendisiyim. Dünyanın nerede ben çalışmak istiyorum? Apple'da, işte Facebook'ta, Google'da, yani buralarda çalışmak istiyordum ama oralarda çalışma sürelerine baktığın zaman maksimum 2 yıl. Yani ortalaması 2 yıl değil. Ondan sonra şimdi yeni nesil biraz daha böyle rahat olmak istiyor, evden çalışmak istiyor. O yüzden bu insanlara hemen bordroya alma, gel bana bağlı çalış demek birazcık zor oluyor. Biz mükellef ekibindeki arkadaşların yarısı bizimle dışarıdan çalışıyor diyebilirim.
Gerçekten mi? Çok güzel. yani bütün, aslında güzel olmuş. Kendi içinizde de yaşıyorsunuz bunu yani.
Zaten kendimiz yapmadan başka yerlere hani anlatmayı da çok istemiyoruz açıkçası. Şey değil bu. Hani insanları ikna etmek için önce bir kendimiz deneyimlememiz lazım. Biz bunun avantajını yaşıyoruz. Hem de şey tarafında, gelir tarafında da böyle bu. Gelir gider tarafında da böyle. Yani iki taraf için de avantajlı. Şu anda dediğim gibi bu modelden memnunuz. İş ortaklarımızı da bu modeli anlatıyoruz. Çok koca firmalarda yavaş yavaş bu modele geçiyor diyebilirim.
Süper. Süper gerçekten. Son olarak da şeyi sorayım. Hani önünüzde hani yeni ülkeler var dedin ama onun dışında başka hedefleriniz var mı? Özellikle 2023 için. 2022'de anladığım kadarıyla online komüniteyi açacaksınız. 2023'e yönelik hedefleriniz neler?
2023'te de bir projemiz var. Şu an onun çok böyle hani sadece kabasını çözdük diyebilirim. Dışarıdan insanların Mükellef Jobs diye bir platform açıp dışarıdan insanların gelip bizimle çalışan freelancerlarla çalışması. Yine
Güzel.
çok büyük bir firma. Birçok freelancer'a dışarıdan ulaşabiliyor. Ama mükellefte de bu insanların kayıtlı olduğunu düşün. Yani bizim farkımız şu olacak. Mesela evet böyle platformlar var. Gidip dışarı freelancer bulup çalıştırdığım platformlar var. Ama fatura alamıyorsun. Mükellefte herkes fatura kesebiliyor. Ve
Doğru.
çok büyük bir kolaylık yani. Sen bugün bir kameraman hizmeti almak isteyeceksin bir yere gittiğinde. Kamerası olan her insanla çalışamayacaksın. Çünkü fatura almak isteyeceksin. Şirketin olduğu için gider yazmak isteyeceksin. Mükellefte on binlerce kişi fatura kesen bir modelde dışarıdaki insanlarla çalışmayı bekliyor. Bunu herkese açık bir hale getireceğiz Mükellef Jobs'la. Onun dışında da tabii ki global taraftaki büyüme, yeni web sitesi geliyor. İnşallah bu ay sonu, en kötü önümüzdeki ayın ortaları gibi yeni web sitesi geliyor. Muhteşem oldu. Yani o kadar çok içimize sinen bir web sitesi oluyor ki ürün değişiyor. Üründe işte sen kayıt olduğun zaman 6-7 aşamada kayıt olduğun bir model vardı. İşte eski tasarımlar vardı. Çok hızlı başlamıştık biz abi o zaman.
Tabii.
Ben hatırlıyorum ya ilk ürünün şeyini böyle birkaç haftada, 4 haftada falan çıkartmıştık böyle.
Evet.
Ondan sonra şimdi böyle çok profesyonel olan bir ürün geliyor böyle içimizde siniyor. Bakalım o tabii ürün tarafı yine önümüzdeki yılı bulur ama web sitesini bu sene kesin canlıya alacağız. Yani çok heyecanlıyız bakalım. Etkinlikler yine devam edecek. Sizlerle beraber işte bu affiliate sistemini birazcık yaygınlaştırmaya çalışacağız. Türkiye'de tüm mali müşavirler bizi kullanmak istiyor. 1000'e yakın mali müşavir başvurusu var.
Süper.
Onları böyle sisteme dahil etmeyi birazcık hızlandırdık. Bakalım yani yeni hedeflerimiz bunlar.
Süper, çok güzel. Yani aslında bir yandan da böyle bir iki taraflı pazar yeri modeline de böyle aslında siz çok uyuyorsunuz. Mesela zaten baştan beri hani bu şey managed, yönetilen pazar yeri. Yani ben giriyorum, İşte firma açıyorum. Beni kendiniz buluşturuyorsunuz bir şeyle. Mesela mali müşavirle. Ama mesela Mükellef Jobs olduğunda bu sefer hani insanların kendi aralarında anlaştığı bir pazar yerine dönüşüyor. Aslında o açıdan da hani pazar yerleri de hani şirketlerin özellikle sizin gibi bir sağ şirketinin pazar yeri de açması hani bir şey açısından bir ekstra bir business olması açısından bayağı olabilir. Hani güzel sonuçlar getirebilir gibi geliyor bana. Çünkü size çok uyuyor hakikaten.
Evet, bir de son olarak da bir mobil uygulamamız var bizim. Mobil uygulama üzerinden işte insanlar kart alıyordu, prepaid kartlar. Şimdi prepaid kart Türkiye'de tabii ki herkesin verdiği, çok kolay erişebildiğini bir kart tipi. Ama yapmaya çalıştığımız şey bunun içine bir kredi yükleyebilirsek eğer bu girişimler için çok değerli olacak. Bugün ne yapıyoruz? Diyoruz ki KOSGEB'in genç girişimcilere bir teşviği var. Ondan faydalandırıyoruz. İşte 5 bin liralık bir teşvik ama her nace kodu buna uymuyor. Yani ne demek istiyorum? Emlak danışmanları buna uymayabiliyor. Ya da işte kuryeler uyuyor, ticaretçiler uyuyor ama uymayan birkaç tane alan var. Bu 5 bin TL evet küçük gözüküyor ama en azından bir yıllık mükellef ücretini buradan karşıladığı bir model var. Biz şimdi
Güzel.
o kartımızı da aktifleştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sene o da artık bizimle kayıt olan herkese bir kart hediye edeceğiz ve bunun içinde bir kredi miktarı olacak. Bunları insanlar kullanabilecek gibi. İşte onu biz şu anda başlatmıştık. Belli başlı yerlerde geçen bir prepaid kart olarak var. Ama onu her yerde kullanabileceğiniz ve içine hem para yükleyip çekebileceğiniz ve insanlara para gönderebileceğiniz. Buraya kadar her şey okey ama kredi verdiğin zaman, içine para yükleyebildiğiniz zaman bizim için değerli bir şey olacak. Dediğim gibi onun için de önümüzdeki sene güzel bir yere getireceğiz o işte.
Süper. Yani bu kredi başvurusu işini de hani siz böyle hızlandırıp böyle hani birkaç klikle, birkaç form doldurmayla otomatikleştireceksiniz diye de anlıyorum. Evet. Süper.
Evet. Herkese, mükellefte olan herkese standart mesela 5.000 lira, 10.000 lira bir kredi koyacağız.
Hı hı.
Bu yani işe başlaması için teşvik aslında. Hani.
Evet. Aynen ilk bir yılını krediyle hani şey yap, taksit öde gibi bir şey olacak yani. Başlat. Güzel. Çok teşekkürler Okan. Son olarak sana şeyi sormak istiyorum. Hani sana sormadım ama sormamı istediğin ya da konuşmak istediğin başka bir konu var mı?
Yo, ben bütün projelerden bahsettim açıkçası. Önümüzdeki sene yani Türkiye'de biz 3 yıldır her sene %300'den fazla büyüdük. Önümüzdeki yıldan itibaren de eğer ki yapabilirse global tarafta Work markasını tabii biz çok heyecanlıyız. Web sitesini görüyorum ben her gün. Herkese diyorum ki sana web sitesini göstermiş miydim? bu heyecanımız tabii ki var. Eğer ki becerebilirsek yurt dışından müşterilere daha fazla almayı sağlayabilirsek, marka bilinirliği Türkiye'de yaptığımız gibi dünyanın her yerinde yapabilirsek muhteşem şeyler mükellefi bölgeyi bekliyor diyebilirim. Onun dışında ben de beni davet ettiğin için tekrar teşekkür ederim sana.
Çok teşekkürler Okan. Ağzına sağlık. Tekrardan yeni podcastlerde görüşmek üzere diyeyim. Ve size başarılar diliyorum hedeflerinizde.
Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.